Ayrım 16, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 141. 1960'ta uzun boylu bir Rus, Moskova'da Amerikalılara gelip kendisinin Sovyet askeri istihbaratı GRU'da albay olduğunu ve Batı için casusluk yapmak istediğini söylediğinde geri çevrilmişti. Şaşkına dönen adam bu kez İngilizlere başvurdu ve İngilizler bir denemeye karar verdiler. Oleg Penkovski o güne kadar görülmüş ajanların en şaşırtıcısı oldu. 31 aylık kısa meslek yaşantısında kendisini yöneten Anglo-Amerikan operasyonuna 5500'den fazla belge sağladı. Ve bunların her biri gizli ya da çok gizli sınıfına girmekteydi. Küba füze krizinde dünya başkan Kennedy'nin elindeki kartlarını bildiğini hiç fark etmedi. Khrushchev sırtını bir aynaya vermiş öyle oynuyordu ve o ayna da Penkovski'ydi. Penkovski çılgınca riskler alıyor ve batıya kaçmayı reddediyordu. Füze krizinden sonra Sovyet karşı istihbaratı tarafından açığa çıkarıldı, yargılandı ve idam edildi. O gece Tel Aviv'de Kobi Dror'un odasındaki 3 İsrailliye Penkovski konusunda bir şey anlatılması gerekmezdi. Onların dünyasında adam bir efsaneydi. Sharon bu adı telaffuz ettikten sonra hepsinin zihinlerinde hep aynı altın renkli düş vardı. Bağdat'ta gerçek, canlı, 24 ayar altın kaplama bir haina. Ah bu doğru olabilseydi. Kobi Dror Sharon'a uzun uzun baktı. Aklından geçenler nedir delikanlı? Düşünüyordum da bir mektup, kimseye riski olmayan bir şey, birkaç güç soru sorulması, bilmek istediğimiz şeyler, sadece bir görmek için. Dror Gershon'a baktı. İllegal ajanları yöneten adam omuzlarını salladı. Bu hareketiyle benim işim adam indirmek, mektuplardan bana ne der gibiydi. Pekala David, ona bir mektup yazalım, bazı sorular soralım, sonrasına bakarız. Eytan, sen bu konuda David'le birlikte çalış, mektup gitmeden ben bir göreyim. Eytan, Hadar ve Sharon birlikte çıktılar. Orta Doğu bölüm başı adamına umarım ne yaptığını biliyorsun diye mırıldandı. Mektup büyük bir titizlikle hazırlandı. David Sharon kendini sadece ilk adıyla tanıttı. Yazara zahmeti için teşekkür etti ve yazarın amaçladığı yere ulaştığını bildirdi. Yazarın mektubunun büyük bir şaşkınlık ve kuşku uyandıracağını bilmiş olması gerekirdi, hem kaynağı hem de ulaştırılma biçimi bakımından. David, yazarın aklı başında olduğunu anlıyordu, bu nedenle de kendi insanlarının bazı gerçekleri bilmek zorunda olduklarını anlayacaktı. Eğer bunlar elde edilebilirse yazarın para ihtiyacı bir sorun değildi. Ama ürünün de ödemeye hazır oldukları mali ödülleri haklı çıkarması gerekirdi. Bu nedenle yazar acaba ekli listedeki soruları yanıtlayabilir miydi? Sharon en sonda da yanıtın gönderileceği Roma'daki adresi veriyordu. Adres gerçekte Roma istasyonunun Tel Aviv'in acil isteğine karşı bulduğu artık kullanılmayan bir güvenli evdi. Roma istasyonu evi göz altında tutacaktı. Eğer Irak güvenlik elemanları ortaya çıkacak olurlarsa operasyondan vazgeçilecekti. 20 soruluk listede uzun araştırmalardan sonra derlenmişti. Mossad soruların 8'inin yanıtını biliyordu ama bildiğini bilen yoktu. Bu nedenle Tel Aviv'i aldatma oyunu varsa bu başarılı olamayacaktı. Yine bir diğer 8 soru bazı olaylar olduktan sonra doğrulukları açısından kontrol edilebilirdi. 4 soru ise Tel Aviv'in gerçekten bilmek istediği şeyleri kapsamaktaydı. Son olarak Tel Aviv Üniversitesi Arapça Fakültesinden bir profesör çağrılıp çevirtildi. Sharon mektubu adının Arapçası olan Davut olarak imzaladı. Mektupta bir nokta daha ele alınıyordu. David kendisine bir ad vermek istiyordu ve Bağdat'taki yazarın bir itirazı yoksa bundan sonra adı Jericho olabilir miydi? Mektup İsrail'in elçiliği olan tek ülkeden Kahire'den postalandı. Mektup gönderildikten sonra David Sharon işine devam ederken bir yandan da alacağı yanıtı bekliyordu. Düşündükçe olayın ne kadar çılgınca olduğunu anlıyordu. Karşı istihbaratın başında Hasan Rahmani gibi bir ülkede posta kutusu kullanmak korkunç tehlikeliydi. Gizli bilgi vermek de öyleydi ve Jericho'nun gizli yazı hakkında bir şey bilmediği kesindi. Eğer bu işin arkası gelirse adi postayı kullanmak da düşünülemezdi. Jericho'nun mektubu 4 hafta sonra Roma'ya vardı ve açılmamış bir halde bomba patlamasına dayanıklı bir kutuyla Tel Aviv'e getirildi. Çok büyük önlemler alınmıştı. Mektup bir bomba olabilirdi ya da içinde öldürücü bir zehir bulunabilirdi. Ancak Jericho'nun istenileni vermiş olması hepsini şaşırttı. Mossad'ın yanıtlarını bildiği 8 soru doğru olarak yanıtlanmıştı. Askeri hareketler, terfiler, devlet büyüklerinin yabancı ülke ziyaretleri böyle bir şey olduğu takdirde yanıtlanabilecekti. Tel Aviv son 4 sorunun yanıtlarını ne bilebilir ne de doğrulayabilirdi ama hepsi de mümkün görünüyordu. David Sharon hemen ele geçtiği takdirde güvenlik sorunu yaratmayacak bir yanıt gönderdi. Sevgili dayıcığım, mektubunu şimdi aldım, çok teşekkür ederim. Senin iyi olduğunu duyduğuma çok sevindim. Söylediklerinin bazılarının gerçekleşmesi için zaman gerekecek ama ben sana yakında yine yazarım. Seni seven yeğenin Davut. Bir görevlinin Bağdat'a gidip orada oturması ve Jericho'ya gizli yazı, şifre, mektup alıp gönderme ve ürünü Bağdat'tan çıkarıp İsrail'e gönderme yollarını öğretmesi gerekiyordu. Bunu kabul edemem, dedi Gershon. Uzun süreli bir görev için Bağdat'a üst düzey bir İsrail katsası gönderemem. Pekala Sami, dedi Dror. Diplomatik kimlik olacak. Şimdi elimizde olanlara bir bakalım. Kara bir ajan tutuklanabilir, işkence edilebilir ve asılabilir olduğu için diplomatik kimlik önemliydi. Bağdat'ta bile olsa akredite bir diplomat bu tür hareketlerden kaçınabilirdi. Casusluk ederken yakalanırsa istenmeyen kişi ilan edilir ve ülkeden çıkarılırdı. Bu her zaman yapılan bir şeydi. Bağdat'taki bütün yabancı elçilikler tek tek tarandı. Başkentlerden Bağdat'taki elçiliklerin kadro listeleri istendi. Ama içlerinde daha önce Mossad için çalışan ve şimdi yeniden harekete geçirilebilecek kimse yoktu. O listelerde bir tek sayana bile rastlanılmadı. Sonra birinin aklına bir fikir geldi. Birleşmiş Milletler, bu kuruluşun 1990'da Bağdat'ta bir bürosu vardı. BM, Batı Asya Ekonomik Komisyonu. Mossad hemen BM'den bir kadro listesi ele geçirdi. Adlardan biri aradıkları kişiydi. Alfonso Benz Moncada adında genç bir Şirili diplomat. Kendisi eğitilmiş bir ajan değildi ama bir sayandı ve bu nedenle yardım edebilirdi. Jericho'nun verdiği bilgiler birer ikişer doğrulanıyordu. Kobe Dror ya bu işin ardında Saddam'ın kendisi var ya da Jericho yurduna ihanet ediyor, dedi. David Sharon 3. bir mektup daha gönderdi. Bunda çok hassas bazı cam ve porselen eşya için Bağdat'ta bulunan bir müşterinin siparişinden söz ediliyordu. David paketleri bir kazadan koruyacak nakliye yolları bulunana kadar biraz daha sabır gerektiğini yazdı. Güney Amerika'da bulunan İspanyolca konuşan bir katsa hemen Santiago'ya gitti ve Senor Benz'in ana babası annesinin ağır hasta olduğu için oğlunun izinli olarak acele geri çağrılmasına ikna edildi. Bağdat'a oğluna telefon eden babası oldu. Oğlu hemen izin istedi. 3 hafta izin alıp telaşla Şili'ye döndü. Onu hasta annesi değil bir Mossad eğitim ekibi karşıladı. Alfonso konuyu ana babasıyla konuştuktan sonra adamların dediklerini kabul etti. Santiago'daki başka bir sayan nedenini bilmeden villasını odunç verdi ve eğitim ekibi duvarlarla çevrili bir bahçesi olan villada çalışmalarına başladılar. Yabancı ülkede casusluk yapacak ajanı yönetecek bir katsanın eğitimi 2 yıl sürer ve en asgari süredir. Ekibin ise 3 haftası vardı. Günde 16 saat çalışıyorlardı. 30 yaşındaki Şirili'ye gizli yazıyı, temel şifreleri, minyatür fotoğrafçılığı ve mikro nokta fotoğrafını öğrettiler. Onu sokaklara çıkarıp izleyen olup olmadığını anlamayı öğrettiler. Çok suçlayıcı bir malzeme taşıyor olmadıkça kendisini izleyenleri ekmemesi öğretildi. Sahte bir dolma kalemin içindeki kimyasal maddelerle bir suç kanıtını birkaç dakika içinde nasıl yok edebileceğini öğrendi. Alfonso Benz Moncada 3 hafta sonra ağlamaklı ana babasına veda edip Londra yoluyla Bağdat'a döndü. Londra'da aktarma yaparken Heathrow Penta Oteli'ne götürüldü. Orada Sami Gershon ve David Sharon kendisinden beklenileni ilk kez açıkladılar. Gershon sakın adamın kimliğini öğrenmeye kalkışma dedi, o işi bize bırak. Sen sadece mektup alıp verme yerlerini sapla ve onları sık sık kontrol et. Biz sana yanıtlanmasını istediğimiz şeylerin listelerini göndereceğiz. Hepsi Arapça olacaktır, ne olduğunu anlamayacaksın. Biz Jericho'nun İngilizce bildiğini sanmıyoruz. Sana gönderdiklerimizi asla çevirmeye kalkışma. Sadece belirli yerlerden birine koy ve onun dikkatini çekmek için de tebeşirle işaretle. Sen onun tebeşir işaretini görünce onun yerine git ve yanıtını al. Alfonso Benz Moncada'ya yeni bagajı da verildi. Bir turist Pentax'ına benzeyen ama 100 poz film alan bir de kamera verildi. Kamerayı kağıdın üstünde belirli uzaklıkta tutacak madeni bir çerçeve de vardı. Kamera o uzaklığa göre ayarlanıp tespit edilmişti. Tıraş takımı içinde losyon şişelerinde yanıcı kimyasal maddeler ve çeşitli görünmez mürekkepler bulunuyordu. Blok notunda görünmez mürekkeple yazılacak kağıtlar vardı. Son olarak kendisine nasıl yazışacağını anlattılar. Satranç sevgisi üzerine New York BM Genel Sekreterliği'nde çalışan Ugandalı arkadaşı Justin Bokomo'ya yazacaktı. Mektupları Bağdat'tan her zaman BM diplomatik posta torbasıyla çıkacaktı. New York'taki Bokomo'dan aynı şekilde karşılık alacaktı. Benz Moncada her ne kadar bilmiyorsa da New York'ta bir Bokomo ve posta dağıtım odasında da bir Mossad katsası vardı. Bokomo'nun mektuplarının alt kısmına kimyasal ilaçlar sürüldüğünde Mossad'ın soru listesi çıkacaktı. Bu kimse görmediği bir sırada fotokopisi alınacak ve Jericho'ya iletilecekti. Jericho'nun yanıtları herhalde Arap yazısıyla olacaktı. Her sayfanın iyi çıkmama olasılığına karşılık 10 kere filmi çekilecek ve film Bokomo'ya gönderilecekti. Bağdat'a dönen genç Şileli yıkık evlerin ya da duvarların gevşek tuğlaları arasında 6 tane posta kutusu saptadı. Her seferinde amam ajanları tarafından çevresinin sarılacağından korkuyorsa da eski mahallede Ermeni mahallesinde, Kasra'daki meyve ve sebze semt pazarında ve eski mezarlıklarda dolaşırken bu meraklı yabancı turiste kimse ilgi göstermiyordu. Moncada 3'ü Jericho'dan gelecek ve 3'ü de Jericho'ya gönderilecek mesajlar için 6 kutunun yerlerini kaydetti. Bu arada ya arabayla ya da yayan dolaşırken hep izlenip izlenmediğini kontrol ediyordu. Sadece bir keresinde izlenmişti ama bu da beceriksizce ve rutindi. Amam rastgele diplomatları izlemek için rastgele günler seçerdi. Moncada her şeyi hazırlayınca hepsini daktiloyla yazdı, daktilo şeridini imha etti, kağıtların fotoğrafını çekip Bokomo'ya gönderdi. Küçük paket New York'taki BM binasından geçerek Tel Aviv'deki David Sharon'un masasına geldi. İşin riskli yanı bu bilgiyi Jericho'ya iletmekti. Bu da Bağdat'taki o posta kutusuna son bir mektup yazılmasını gerektiriyordu. Sharon arkadaşına ihtiyacı olan kağıtların 14 gün sonra 18 Ağustos 1988 öğle saatinde teslim edileceğini ve bir saat içinde alınması gerektiğini yazdı. Moncada Arapça yazılı talimatı ayın 16'sında aldı. Ayın 18'inde öğleye 5 dakika kala postaneye girdi ve paketi posta kutusuna bıraktı. Kendisini tutuklayan ya da önleyen olmamıştı. Jericho bir saat sonra paketi aldı, o da durdurulmamıştı. Güvenli bağlantı böylece sağlandıktan sonra mektup trafiği başladı. Jericho Tel Aviv'in istediği her bilgiye bir fiyat biçeceğini, para yatırılırsa bilgiyi göndereceğini bildirdi. Viyana'da Bank Winkler'da bir hesap numarası verdi. Tel Aviv öneriyi kabul ederek hemen bankayı incelemeye koyuldu. Burası küçük, çok ağzı sıkı ve hemen hemen girilemez bir yerdi. numaralı hesap orada olmuş olmalıydı ki Tel Aviv'in gönderdiği ilk 20 bin dolar gönderen bankaya iade edilmemişti. Mossad Jericho'ya bir aksilik olduğu zaman batılı dostlarının yardım edebilmesi için kendini tanıtmasını istedi. Jericho bunu hemen reddetti. Hatta daha ileri giderek posta kutularının izlenmesi ya da paranın gelmemesi durumunda ilişkiyi hemen keseceğini bildirdi. Alfonso Benzmongada Jericho'yu tam 2 yıl yönetti ve elde ettiği ürün gerçekten 24 ayar altındı. Politika, konvansiyonel silahlar, askeri gelişmeler, komuta değişiklikleri, silah satın alımı, roketler, gaz ve mikrop savaşları ve Saddam'a karşı iki darbe girişimi hakkında bilgiler verdi. Sadece Irak'ın nükleer alandaki gelişmeleri konusunda duraksamıştı. Bu kendisine sorulmuştu kuşkusuz. Ancak konu çok gizliydi ve sadece Irak'ın Robert Oppenheimer'ı olan fizikçi Doktor Cafer El Cafer tarafından biliniyordu. Fazla ısrar etmenin açığa çıkması demek olacağını bildirdi. Jericho 1989 sonbaharında Tel Aviv'e Gary Bull'un kuşku altında olduğunu ve Brüksel'de Irak muhaberatından bir ekip tarafından izlendiğini bildirdi. O sıralarda Bull'u Irak'ın roket programı konusunda bir başka kaynak olarak kullanan Mossad adamı mümkün olduğunca uyarmaya çalıştı. Adama bildiklerini söylemek imkansızdı. Bu Bağdat'ta yüksek çevrelerde bir ajanları olduğunu kabul etmek olurdu ve hiçbir istihbarat kuruluşu bunu yapmazdı. O nedenle epey kalabalık olan Brüksel istasyonundan bir katsa birkaç kere Bull'un evine girdi. Bardakların yerlerini değiştirerek, balkon kapısını açık bırakarak, video kasetini başa sararak ve hatta yastığına sarışın bir kadın saç teli bırakarak kendisini uyarmaya çalıştı. Bilim adamı kaygılanmıştı ama yeteri kadar değil. Jericho'nun Bull'un öldürülmesine karar alındığı haberi geldiğinde geç kalınmıştı. Adam öldürülmüştü. Jericho'nun verdiği bilgiler Mossad'a Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgaline doğru yaptığı yığınağı tam olarak yansıtıyordu. Mossad kendi bildiklerini Amerika'nın da bildiğine inanarak Amerika'nın harekete geçmesini bekledi. Ancak Irak'taki kimyasal, nükleer ve bakteriyolojik hazırlıklar ilerledikçe Batı'nın uyuşukluğu devam ettiğinden Tel Aviv de ses çıkarmadı. 1990 Ağustos'una kadar Mossad'dan Jericho'nun Viyana'daki numaralı hesabına 2 milyon dolar nakledilmişti. Pahalı bir kaynaktı ama Tel Aviv'e göre bu paraya değerdi. Ondan sonra Kuveyt işgal edildi ve beklenmeyen şeyler oldu. 2 Ağustos kararıyla Irak'ın çekilmesini isteyen Birleşmiş Milletler, Bağdat'ta varlığını sürdürerek Saddam'ı desteklemeye devam edemezdi. Batı Avrupa Ekonomik Komisyonu 7 Ağustos'ta kapatılarak diplomatlar geri çağrıldı. Benzmongada son bir şey daha yapabildi. Jericho'ya bir haber bıraktı. Ülke dışına çıkarılacağını ve ilişkinin kesildiğini bildirdi. Ancak yine dönebilirdi ve Jericho tebeşir işaretlerini kontrol etmeliydi. Genç Şilili Londra'da bütün bildiklerini David Sharon'a anlatana kadar uzun uzun sorguya çekildi. Böylece Kobe Dror, Chip Barber'a yüzü kızarmadan yalan söyleyebilmişti. O sırada Bağdat'ta yönettiği biri gerçekten yoktu. Hainin adını hiç öğrenemediğini ve şimdi tüm ilişkiyi kaybettiğini söyleyemezdi. Yine de Sami Gershon'un açıkça söylediği gibi eğer Amerikalılar bunu bir öğrenirlerse... Ama şimdi düşününce Jericho'dan söz etmesinin doğru olacağını düşünüyordu. 16. ayrımın sonu. Sayfa 149.